Ayrım 23.
4. Bağımsızlık Savaşı Dönemi 1920-1923. 1. Birinci Meclis. 1919 seçimlerinin tamamlanmasından sonra heyeti temsiliye üyeleri 27 Aralık'ta Ankara'ya geldiler. Şehir ileri gelenleri ve halk onları heyecanla karşıladı. Bağımsızlık Savaşı'nın sonra da Cumhuriyet'in başkenti olacak Ankara'da karargahın kurulduğu 1919 yılı sonunda cephelerdeki genel görünüm şöyle özetlenebilirdi. Batı Anadolu'da Yunanlıların 2400 subayı ve 62 bin askeri bulunmaktaydı. Bunların başında Kor General Milotis Komnenos vardı. İki kolordu halinde oluşturulmuş bu güçler 5 tümen etmekteydi. 4 tümen cephede, biri de geride ihtiyat olarak görev yapmaktaydı. Bunların karşısında konuşlandırılan Türk kuvvetleri 3 tümendi. Ayvalık, Bergama, Akhisar yöresinde Albay Kazım Özalp kumandasındaki 61 tümen ve 2000 kişilik Kuvayi Milliye grubu, Salihli bölgesinde Ömer Lütfü Bey kumandasındaki 23 tümen ile Çerkez Ethem ve Sarı Efe Edip Bey'in milli güçleri, Aydın yöresinde ise Albay Şefik Bey Aker komutasında 57. tümen ve 2000'e yakın Efe müfrezesi görev yapmaktaydı. Bunların dışında Antalya-Muğla dolaylarında İtalyanlar, güneyde Fransızlar, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa bölgesini işgal etmiş bulunmaktaydı. İngilizler Irak ve Musul'u kontrol ediyorlardı. Anadolu'nun Karadeniz kıyıları İngiliz, Fransız ve Yunan tehdidi altındaydı. 1919 seçimleri sonucunda son Osmanlı Meclisi mebusanına 168 milletvekili seçilmişti. 12 Ocak 1920'de 4. seçim döneminin ilk toplantısı yapıldı. Padişah rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadı. Açılış nutkunu onun adına Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa okudu. Konuşmada önemli vurgulanan bazı noktalar şunlardır. Genel savaşa, Birinci Dünya Savaşı, katılmakla henüz yorgunluğunu atamamış olan devletin ve yasını unutamayan milletin uğradığı üzüntü ve felaketler herkesin gözü önündedir. Yunanlıların vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan İzmir'e saldırması da zorlukları ve coşkunluğu bir kat daha arttırmış ve o bölge halkına yapılan kötülükler yüreğimizdeki üzüntüyü şiddetlendirmiştir. Bundan ötürü her türlü ayrılmadan, bölünmeden kaçınılarak bütün ulusal istek ve çabaların felah-ı vatan, vatanın kurtuluşu noktasında birleştirilmesi gereklidir. Memleketin yüksek menfaatlerini her şeyin önünde tutarak çalışmalarını vatan ve milletin selametini sağlamaya yöneltmiş olan sorumlu hükümete karşı gerçek yardımcı ve denetici olmanızı tavsiye eder, hiç karamsarlığa kapılmadan üzerinizdeki zor görevi başarmanızı Tanrı'dan dileyerek Ulusal Meclisi açarım. Yukarıda önemli bölümlerini aldığımız genel anlamlı temennilerden ibaret bu nutkun okunmasından sonra ant içme işlemine geçildi. İlk toplantıya sadece 72 milletvekili katılabilmişti. 1919 seçimlerine çok değişik düşünceye ve siyasi eğilime sahip adaylar katılmıştı. Bunların önemli bir bölümü, özellikle Anadolu'dan gelenler, müdafaa-i hukuka bağlı kişilerdi. Bu bağlılığa karşın hepsinin aynı siyasal düşün temeline bağlı olduklarını söylemek zordu. Ne var ki çoğunluğunu eski iddiatçıların oluşturduğu da açıktı. Nitekim Lütfi Fikri Bey'in istifası da bunu teyit etmektedir. Yeni milletvekillerinin bazıları da Rıza Nur Bey gibi eski dönemin muhalifleriydi. Böylesine karmaşık bir meclisin çok sesliliğe güzel bir örnek teşkil edeceği meydandaydı. Meclisin ikinci oturumunda 22 Ocak 1920'de toplandı. Önce çoğunluk sorunu tartışıldı. Seçimlerde bir önceki seçimlere göre 250 milletvekilinin seçileceği öngörülmüştü. Fakat imparatorluğun topraklarının yaklaşık 1/4'ü işgal altındaydı. Bu yörelerde seçim yapılamamıştı ya da İzmir'deki gibi çok az ikinci seçmenin katılımı ile gerçekleştirilmişti. Bütün bunlar göz önünde tutularak yaklaşık 170 kişinin seçilebileceği noktasında karar verildi. Buna göre 86 kişi de açılış için gerekli çoğunluk sayısı oluyordu. Böylece 100'e yakın milletvekilinin mevcudiyeti de düşünülerek meclis çalışmalarına başlama kararı alındı. Meclisin ilk kararı Tunalı Hilmi Bey'in önerisi üzerine yeni bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan hükümetine kutlama telgrafı çekilmesi oldu. Sonra da meclisin açılışı nedeniyle başta Mustafa Kemal olmak üzere gelen mesajlar işleme kondu. Yeni meclisin ilk sorunu başkanlık seçimi noktasında ortaya çıktı. Seçimde Erzurum milletvekilliğine seçilen Mustafa Kemal, kendisiyle konuşan milletvekillerine meclise katılmak için İstanbul'a gitmeyeceğini fakat başkan seçilmek istediğini söylemişti. Edirne milletvekili Şeref Bey bu doğrultuda bir konuşma yaptı. Fakat kendisinin Ankara'da oluşunun sakıncaları ileri sürüldü. Konuşmalar Mustafa Kemal'in başkanlığı üzerinde bir oydaşmanın olamayacağını ortaya çıkardı. Rauf Bey, Mustafa Kemal'in Ankara'da kalarak meclisin çalışmalarına destek vermekten başka bir amacı olmadığını vurguladı. Bunun üzerine başkanlığa sarayın istediği kişilerin seçilmesi doğrultusunda bir ara kararına varıldı. Beşinci oturumda 31 Ocak 1920 sarayın adayı olan İstanbul Milletvekili Reşat Hikmet Bey başkanlığa seçildi. Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım ve Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecdi Beyler 1. ve 2. Başkan Vekilliğine seçilmiş oldular. 9 Şubat 1920'deki toplantıda Mustafa Kemal Paşa'nın seçim tutanağı kabul edildi. Bu arada Sadrazam Ali Rıza Paşa, boş bulunan Harbiye Nezaretine Kavaklı Fevzi Paşa'yı çakmak atadı. Ve mecliste hükümet beyannamesini okudu. Hükümete ilişkin olarak Mustafa Kemal, Rauf Bey'e düşüncesini açıkladı. İtilaf devletlerinin ve belli çevrelerin böyle zayıf bir hükümeti tutmak isteyecekleri noktasındaki kanısını bildirdi. Meclisteki gerçek milli mücadelecilerin sıkı bir işbirliği yaparak hükümeti düşürmesini vurguladı. Ne var ki, müzakerelerin sonunda hükümet kullanılan 108 oydan 104 oyla güven aldı. Meclis-i Mebusan, padişahın açış nutkuna yanıt hazırlama çabası içindeyken, Felah-ı Vatan grubunun hazırladığı Ahd-ı Milli gündeme geldi. 17 Şubat 1920 günü, ikinci oturumunda başkan, Edirne Milletvekili Şeref Bey'in bir önergesi olduğunu bildirerek okuttu. Önergede sonradan Misak-ı Milli ya da Ulusal Ant olarak adlandırılan Ahd-ı Milli'nin öncelikle görüşülerek dünya parlamentolarına ve basınına bildirilmesi isteniyordu. Önergenin kabul edilmesinden sonra Başkan Şeref Bey'e söz verdi. Şeref Bey'in konuşması zabıtlara göre aynen şöyleydi. Sayın arkadaşlarım, seçmenlerimiz bizi buraya gönderirken omuzlarımıza bir yurtseverlik görevi yüklediler. 600 yıldır adaletin keskin kılıcına dayanarak ayakta duran bu devletin milleti, tarihi, dini ve bütün haklarıyla savunulmasını bizlerden istediler. Hepimiz bunu kabul ettik ve buraya geldik. Buraya geldiğimizden bu yana gönüllerimizde ve kafalarımızda bir fikir belirdi. Bir arkadaşımız bütün yüreklerden kopup gelen barış sesini bir noktada topladı ve bütün vicdanlar bu noktada birleşti. Ortaya ölümümüze kadar sürecek olan bir ulusal ant, Ahd-ı Milli çıktı. Bu öyle bir misak-ı millidir ki meclisimiz bunu kesin bir kararla bundan sonraki tarihimize kaydederken geçmişin güçlü ve parlak günleri kadar gelecekte de milletimiz için umduğumuz ve devletimiz için beklediğimiz en parlak günleri hazırlamış olacağız. Biz Türkler ve Müslümanlar esasen demokrat bir milletiz. Hiçbir zaman aşağıda kalmış bir toplum kesimini ezmek bir Türk'ün aklından geçmemiştir. Nasıl bir mihrabın, bir imamın arkasında herkes eşitse, Türkler ve Müslümanlardaki eşitlik anlayışı ve esası da aynıdır. Eşitliğe ve adalete böylesine bağlı, herkesle yan yana yürümeye karar vermiş olan bir milletin haklarının yok edilmek istenmesini ne Tanrı ne de insanlık onaylamaz. Biz açıkça belli haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. En tabii ve açık hakkımız olan yaşama isteğimizin elimizden alınması Tanrı emri değildir. Onun için Meclis-i Mebusan'ı oluşturan bütün arkadaşların birlikte meydana getirdikleri Ahd-ı Milli'yi okuyacağım. Dünyadaki bütün acılı insanlara huzurlu bir gün yaşatabilmek için barışçı, insanları çiğnemek ve esir yaşatmak istemediklerini ilan etmiş olan Avrupa'nın bütün uygar devletlerine duyurulmasını öneriyorum. Bravo sesleri ve alkışlar. Ahd-ı Milli Beyannamesi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın üyeleri, devletin bağımsızlığa ve milletin güvenli bir gelecekte haklı ve sürekli bir barışa kavuşabilmesinin, yapılabilecek özverinin en çoğunu kapsayan aşağıdaki esaslara tam olarak uyulmakla sağlanabileceğini ve bu esaslar dışında kalacak bir Osmanlı Devleti'nin devam ve varlığının imkansız olduğunu kabul etmiş ve onaylamışlardır. Birinci madde. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918 günlü mütarekenin yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan Arap çoğunluğunun oturduğu kısımların kaderi halkların özgürce verecekleri oylara göre belirlenmesi gerekeceğinden, sözü edilen mütareke hattı içinde ve dışında dini, soyu, istekleri bir olan ve birbirlerine karşılıklı saygı ve fedakarlık duyguları taşıyan, sosyal ve etnik haklarıyla çevre kurallarına uymuş bulunan Osmanlı İslam çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tümü fiilen ve hükmen ve de hiçbir nedenle ayrılamaz bir bütündür. İkinci madde. Halkının ilk serbest kaldıkları zamandaki oylarıyla ana vatana katılma kararı vermiş olan Elviye-i Selase yani 3 Liva, Batum, Kars ve Ardahan için gerekirse tekrar serbest oylamaya başvurmayı kabul ederiz. Üçüncü madde. Türkiye barışına ertelenen Batı Trakya'nın hukuki durumu da orada oturanların özgürlükle kullanacakları oylara göre belirtilmelidir. Dördüncü madde. İslam halifeliğinin Osmanlı padişahlığının ve hükümetinin merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi'nin güvenliği korunmalıdır. Bu temel koşul ile Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaretine ve ulaştırmasına açık tutulması hakkında bizimle öteki ilgili devletlerin oy birliğiyle verecekleri karar geçerlidir. 5. madde. İtilaf devletleri ile hasımları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan anlaşma esaslarına göre azınlıklar hukuku Müslümanların da aynı haklardan yararlanacakları güveniyle tarafımızdan pekiştirilecek ve sağlanacaktır. 6. madde. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi sağlamak ve devlet işlerini günün kurallarına uygun düzenli yönetimle çevirmeyi başarabilmek için her devlet gibi bizim de bu gelişmemizi sağlarken tam bağımsızlığa ve özgürlüğe sahip olmamız yaşamamızın ve varlığımızın hareket noktasıdır. Bu nedenle siyaset, adalet, maliye alanlarıyla diğer alanlardaki gelişmemize engel sınırlamalara karşıyız. Tahakkuk edecek borçlarımızın tespit edilerek ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır. 28 Ocak 1920. Şeref Bey konuşmasına devamlı. Milletin oyu ile buraya gelen, devletin ve milletin namusunu ve dinini savunma ve korumada birleşen arkadaşlarımın 28 Ocak 1920'de bu ahd-ı milliyi kabul suretiyle gösterdikleri iman ve inançlı kararı Tanrı da kabul edecek ve bizleri başarıya ulaştıracaktır. Sürekli alkışlar. Başkanın bunu kabul ediyor musunuz deyişi üzerine hepimiz oy birliği ile sesleri yükselmiştir. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kabul ettiği bu ahd-ı milli yakın tarihimizin en önemli belgelerinden biridir. Daha sonralarda bu ahit, misak-ı milli yenilerde de ulusal and olarak anılacaktır. Şeref Bey'in konuşması ve okuduğu ahd-ı milli incelendiğinde birkaç önemli nokta öne çıkmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Şeref Bey konuşmasında, "Biz Türkler ve Müslümanlar esasen demokratız" nitelemesini kullanmıştır. İleride 1. TBMM'nin nüvesini oluşturacak milletvekillerinin demokrat olma konusunda böylesine titiz olmaları o günün koşulları açısından önemlidir. İttihat Terakki'nin 1913-1918 dönemindeki tek parti yönetiminin baskıcı yapısına karşın bir yanıt olarak, vurgulama olarak demokrat olma olgusu üzerinde durulmaktadır. Müttefiklerce itilaf devletleri, işgal edilmiş olan Arap toprakları için ulusların kendi kaderlerine egemen olma ilkesinin uygulanması istenmiş. Bu ileri ve hakkaniyet ölçülerine uygun bir istek. Ne ki bu istek uygulanmamış. Arapların yaşadığı topraklar birkaç kabile reisine, feodal şeyhlere peşkeş çekilmiştir. Orta Doğu'daki bugünkü karmaşık durumun kökeninde bu antidemokratik uygulama yatmaktadır. Ahd-ı Milli'nin en önemli noktası 6. maddede altı çizilen tam bağımsızlık isteğidir. Bu ilke bağımsızlık savaşının da çıkış noktasıdır. Demokrat olma, ulusların kaderlerine tayin hakkı ve tam bağımsızlık ilkeleri o günün koşulları içerisinde ileri ve devrimci istekler olarak tanımlanabilir. Bir ülkede gerçek anlamıyla, yani tüm boyutlarıyla demokrasinin yaşama geçirilebilmesi de bu ilkeler temelinde gerçekleşebilir. Ali Rıza Paşa hükümeti güven oyu aldıktan sonra vilayetlere ve bağımsız livalara genelge göndererek meclisin İstanbul'da toplanarak çalışmalara başladığını, bu nedenle milli irade adına meclis dışındaki toplantı ve oluşumların devam etmemesi gerektiğini, hükümet işlerine bu doğrultuda yapılacak müdahalelerin cezalandırılacağını bildirdi. Bu tutum Mustafa Kemal ve heyeti temsiliyeyi hedef alıyordu. Buna karşın Mustafa Kemal Paşa 17 Şubat 1920'de şu bildiriyi yayınladı. Cemiyetimizin müdafaa-i hukuk, her zorluğa katlanarak vatanı ve milli varlığı kurtarmak hususundaki çalışmalarına milli amaca vardırıncaya kadar daha da büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmesi gerektiğinden, yaşama ve var olma esasına dayanan milli kuruluşların her tarafta geliştirilmesine devam edilmesini bütün heyet-i merkeziye ve heyet-i idarelerden bir kez daha rica ederiz. İstanbul'daki hükümet, Anadolu hareketine sempati beslemesine karşın bu davranışıyla zaafını bir kez daha ortaya koymuştur. Mustafa Kemal bu zafiyet karşısında meclisi ayakta tutabilmek için Felah-ı Vatan grubunun güçlenmesi ve müdafaa-i hukuk paralelinde girişimlerde bulunmasını istedi. Mazhar Müfit Bey 14 Şubat 1920'de Ankara'ya verdiği yanıtta, Rauf Bey'in hastalanacak kadar çok çalışmasına rağmen Felah-ı Vatan grubunu düzenli bir hale getiremediğini, böyle bir durumda Kuvayi Milliye'yi dağıtmanın vatana ihanet olacağını, kaldı ki bir kısım milletvekillerinin Kuvayi Milliye ve Heyet-i Temsiliye'nin devamına şiddetle taraftar olduklarının, bir kısmının da korkudan bunu arzuladıklarını, bu sebeple esasen Kuvayi Milliye ile Heyet-i Temsiliye'nin dağıtılması hakkında gruptan karar alınmasına imkan olmadığını bildirmişti. Olayların gelişimi, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmalarına devam etmesinin imkansızlaştığını ortaya koymaktaydı. İngilizler ve müttefiklerinin hükümet üzerindeki baskıları artıyordu. Harbiye Nazırı Fevzi Çakmak Paşa, gelişmeleri İsmet Bey İnönü'den Ankara'ya bildirmesini istedi. İsmet Bey, 3 Mart 1920'de Mustafa Kemal'e şu telgrafı çekti. Alınan bilgilere göre İstanbul'da bir cemiyet kurulmuş ve bu cemiyet İngilizlerle kader birliği yapmış. Kararları arasında hükümetin düşürülüp kendilerine göre bir hükümet kurulması, meclisin kapatılması, İzmir ve Adana bölgelerinde tam işgalin sağlanması, Kuvayi Milliye'nin kaldırılması, İstanbul'da bütün dünyaya barış getirecek uluslararası bir İslam danışma kurulunun kurulması, Bolşeviklik aleyhine fetva çıkarılması varmış. Nazır Paşa, Fevzi Çakmak, bu cemiyetin çalışmalarına önem veriyor. Anadolu'daki Anzavur hareketinin hazırlığı da bu cemiyetin çalışmaları içerisindedir. Bu bilgiler Ankara tarafından Anadolu'nun bütün illerine duyuruldu. Yunanlıların Kuvayi Milliye'ye saldırarak Gölcük Yaylası ve Bozdağ'ı işgal etmesi üzerine Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etti. Bu olay damat Ferit ya da benzeri nitelikte birinin sadarete getirilmesi tehlikesini ortaya çıkardı. Meclisin 4 Mart 1920 günkü toplantısında Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey, ölen Reşat Hikmet Bey'in yerine başkanlığa seçildi. İstanbul'daki olayların hızla olumsuz yönde değişmesi üzerine Mustafa Kemal padişaha bir telgraf çekerek, iç ve dış bin türlü kötü niyetlilerin taşkınlığı ile huzuru tehlike içinde bulunan memleketin milli vicdana cevap veremeyecek bir hükümet başkanına bir dakika bile tahammül edemeyeceğini, aksi halde devletin tarihinde görülmemiş derecede üzücü olayların çıkabileceğini bildirdi. Diğer yandan yayınladığı bir bildiriyle, milli isteklere uygun bir hükümetin kurulması için meclis başkanlığına telgraflar çekilmesini istedi. Bu bildiri üzerine meclis başkanlığı telgraf bombardımanına tutuldu. Aynı mealde telgraflar padişaha da çekilmişti. Kamuoyunun bu baskısı sonuç verdi. Kendisi istememesine karşın Salih Paşa sadaret makamına getirildi. Meclis Yunan taarruzunu ele alan bir görüşmeyi 13 Mart 1920'de yaptı. Celal Bey, Bayar, Rıza Nur, Hamdullah Supi, Emin Efendi, Muvaffak Bey, İsmail Fazıl Paşa, Vehbi Bey, Şeref Bey ve Ali Şükrü Bey söz alarak konuştular. İstanbul adım adım işgale doğru gidiyordu. Nitekim 15 Mart 1920'de Mustafa Kemal İngilizlerin İstanbul Telgrafhanesini kontrol ettiklerini, bir gün sonra da İstanbul'u işgal edebileceklerini bütün komutanlara duyurdu. İstanbul'un işgalini 16 Mart 1920 günü saat 10'da telgraf memurları Manastırlı Hamdi ve Ali Efendiler Ankara'ya bildirdiler. Telgraf memurlarının bildirdikleri aynen şöyledir. Manastırlı Hamdi Efendi, merkez memuru. Bu sabah Şehzadebaşı'ndaki Muzika Karakolu'nu İngilizler basıp oradaki askerle çarpışarak İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinizi arz ederim. Ali Efendi, Harbiye Telgrafhanesi. İngilizlerin sabahki baskınında 6 kişi şehit oldu. 15 kadar da yaralı var. Her tarafta İngiliz askerleri dolaşıyor. İşte şimdi de nezarete geliyorlar. Nizamiye kapısındalar. İçeri giriyorlar. Teli kes. İngilizler buradadır. Manastırlı Hamdi. Şimdi de Harbiye'nin işgal haberini aldık. Beyoğlu Telgrafhanesi'nin önünde de İngiliz askerleri var. Manastırlı Hamdi. Paşa Hazretleri, İngilizler bir taraftan tophaneyi işgal ediyorlar, bir taraftan da devamlı şekilde zırhlılardan karaya asker çıkarıyorlar. Durum çok tehlikeli bir hal alıyor. Manastırlı Hamdi, İngiliz deniz askerlerinin baskını bizim asker uyurken olmuş. Rıhtıma yanaştırdıkları zırhlılardan çıkardıkları askerler Beyoğlu'nu, tophaneyi, Harbiye Nezaretini işgal etmişler. Beyoğlu Telgrafhanesi de yanıt vermiyor. Orasını da işgal etmiş olacaklar. Beyoğlu telgraf memurları müdürleriyle geldiler, kovmuşlar. Bir saate kadar burası da işgal olunacaktır. Şimdi haber aldım efendim. Mustafa Kemal bu bilgilerin tüm kumandanlara verilmesini istedi. Manastırlı Hamdi, emirleriniz yerine getiriliyor. Edirne'ye yazdırıyorum. Bütün merkezleri hazır ettirdik. Mustafa Kemal Paşa, milletvekilleri hakkında bir haber aldınız mı? Mebusan Telgrafhanesi muhabere ediyor mu? Manastırlı Hamdi. Evet, ediyor. 14. Kolordu kumandanı hazır. Paşa istiyordu, verelim mi? Muhabere burada kesiliyor. İstanbul Merkez Postanesi de işgal edilmiştir. İşgal kuvvetlerini resmi tebliğinde İttihat ve Terakki yönetimleri ve ileri gelenleri eleştirildikten sonra şu nokta özellikle vurgulanmaktaydı. Kaçak İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin düşüncelerinden yana olan bazı kimseler, milli kuruluş takma adı altında uydurma bir düzen kurarak ve padişah ile hükümetin emirlerini hiçe sayarak savaşın acıklı sonuçlarından tükenmiş olan ahaliyi askerlik için toplamak, değişik özellikleri olan halkların aralarını bozmak, milli kuruluşlara yardım bahanesiyle ahaliyi soymak gibi işlere kalkıştılar. Böylece barış değil, adeta yeni bir savaş dönemini açmaya teşebbüs ettiler. İstanbul hükümeti bir dereceye kadar iyi niyet göstermişse de milli kuruluşlar takma adı altında çalışanlar kışkırtmalarından vazgeçmek istemediler. İtilaf devletleri yakında karara bağlanacak olan barış şartlarının uygulanmasını sağlayabilmek için gerekli tedbirleri düşünmek durumunda kaldılar. Bu da İstanbul'u geçici olarak işgal etmektir. Osmanlı Devleti'nin enkazından yeni bir Türkiye'nin çıkarılması için son bir ümidi de delice düşünüş ve davranışlarla yok etmek isteyenlerin kandırmalarına kapılmamak ve bugün başkent olarak kalan İstanbul'dan verilecek emirlere uymaktır.